Ayrım 21.
Genetikçilere bu hakaretleri yağdıran adam bunu bilim adına yapmaktadır. Böylece Rusya'da 1935'te başlayan bu yıldırma kampanyası 1948'de en ürkütücü biçimini almış ve ünlü fizikçi Saharov'un bu rezalete baş kaldırdığı 1964 yılına kadar neredeyse 30 yıl boyunca sürmüştür. Dediğim gibi belki dünya tarihinde ilk defa bu tür bir şarlatanlık olayına tanık oluyoruz. Bilime ideoloji karıştığı, hele egemen olduğu zaman neler olabileceğini göstermesi bakımından ibret alınması gereken bir olay bu. Lysenko, Sovyetlerin ilerici materyalist biyolojisinin kurucusu Michurin'in çömezi. Yükselişinin ana nedeni, başta da belirttiğim gibi tarım teknolojisinde devrim sayılabilecek bir yeni yöntem geliştirdiğine dair yöneticilerde büyük bir umut uyandırmış olması. Konuşma ve konferanslarında bu yöntemi, vernalization, bilim adamlarına ve kulaklara karşı bir sınıf savaşı silahı olarak kullanmış ve bu sayede Stalin'in sempatisini kazanmış. Hatta 1935'teki parti kongresinde Stalin, "Bravo Lysenko yoldaş, bravo!" diye alkışlamış kendisini. Bu tarih Rusya'da genetik biliminde sonun başlangıcını haber veriyor. Yoksa o tarihe kadar Rusya dışında Mendel, Morgan, De Weirs ve Müller, Rusya içinde Vavilov ve Koltsov tarafından geliştirilmiş olan klasik genetik anlayışı yürürlükteymiş. Lysenko'nun ilk olarak 1936'da Present adındaki bir lise öğretmeniyle birlikte kalıtımın kromozomlarla geçtiği iddiasına karşı çıktığını, onun yerine buğday deneylerinden esinlendiği anlaşılan Lamarckçı bir kalıtım teorisini geliştirmeye kalktığını görüyoruz. A. Kohn'dan öğrendiğimize göre Lysenko bu deneyi tek bir buğday başağının bir tek tohumuyla yapmış ve bu deney bir daha hiç tekrarlanmamış. Bakınız A.E. sayfa 66. Ayrıca bakınız Broad ile Wade sayfa 186. Bu yazarlara göre Lysenko deneylerini yarım hektarlık bir tarlada yapmış. Ancak Lysenko'yu şarlatanlar arasına koyuşumuzun ana nedeni Lamarckçı oluşu değil elbet. Lamarck'ın kendisi şüphesiz Lamarckçı değildi. Zamanına göre yani biyolojinin henüz emekleme çağında olduğu bir sırada evrim fikrini ortaya atabilmiş olması Lamarck'ın bilimsel dehasını kanıtlamaya yeter. Ancak modern genetiğin 20. yüzyılın başında gelişmesinden sonra onun evrimi açıklama tarzı terk edilmiş olduğu için biraz da Marksçı ideolojinin etkisi altında Lamarckçılığı inatla savunmaya devam edenlere şarlatan diyebiliyoruz. Zira bu görüşü Kramer'in yapmaya çalıştığı gibi tümüyle bilimsel kurallara uygun biçimde savunmak mümkün. Nitekim 1920'li yıllarda ortodoks genetikçiler çevre şartlarının kalıtımda yol açabileceği değişiklikler üzerinde dakik ve kontrollü deneyler yapmışlar. Oysa Lysenko bu deneylerin dayandığı temel kavram ve yöntemleri yatsıyor. Örneğin genetik biliminin haklı istatistiksel gerekçelere dayanarak yaptığı genotip, genetik donatım veya yapı ile fenotip, bedensel görünüş ayrımını umursamadığı gibi kalıtımda organizmanın bütün kısımlarının eşit biçimde işe karıştığı iddiasında ayak diretiyor. Bu bakımdan da Lysenko'nun vaktiyle Darwin'in ileri sürdüğü panspermia teorisini diriltmeye çalıştığı anlaşılıyor. Ayrıca kromozomların kalıtımda herhangi bir rolü olmadığı kanısında. Genlerin varlığını da tümüyle yatsıyor. Bakınız Britannica 1970 Vol 14 sayfa 484a. Şarlatanların en belirgin niteliklerinden birinin fikir yürüttükleri konuda uzman olmayışları olduğunu belirtmiştim. Lysenko'nun yalnız genetik konusunda değil gelişme, development konusunda da kara cahil olduğu anlaşılıyor. Bakınız Richard Dawkins, The Blind Watchmaker, sayfa 292-99. Broad ile Wade, kendisini yalnız saçma sapan görüşler savunmakla değil, yaptığı deneylerin sonuçlarını tahrif etmekle de suçluyorlar. Bakınız Broad ile Wade, A.E. sayfa 189-191. Ayrıca bakınız A. Kohn, A.E. sayfa 67. 1948 tartışmasında Lysenko'cu Belenski'nin şu sözü kayda değer. Nasıl flojiston diye yanıcı bir madde, kalorik diye de bir sıcaklık maddesi yoksa, kalıtım içinde gen diye özel bir madde yok. Nasıl, ilginç değil mi? Düşünün ki bu saçmalıklar Rusya'da 1962 yılına kadar sürdürülmüş. Sizin anlayacağınız Lysenko sadece bir şarlatan değil, bir düzenbaz da. Kendisini şahsen tanımış biyologların yargısı da çok açık. Büyük İngiliz biyoloğu Julian Huxley'e göre, Lysenko cahilin teki. Kendisiyle herhangi bir konuyu bilimsel bir temel üzerinde tartışmak imkansız. Bazen bilimsel olgu ve ilkelerden habersiz görünüyor, bazen onları yanlış anlıyor, bazen çarpıtıyor. Bazen salt kendi inançlarını tekrarlayarak onlara karşı çıkıyor. Lysenko'yu en yakından tanımış olan Profesör Muller'ın değerlendirmesi de aynı paralelde. Teorik içerikleri bakımından Lysenko'nun yazıları ipe sapa gelmez şeyler. Besbelli ki ya kontrollü deneyin ne olduğunu anlamaktan aciz ya da genetiğin elementer düzeyde, liselerde okutulan en temel ilkelerinden bile habersiz. A.E. Lysenko'yu yakından tanıyıp da onun genetik konusundaki kara cahilliğini derhal fark etmiş daha bir sürü tanık var. Ama lafı daha fazla uzatmaya gerek görmüyorum. Parti kodamanlarının ve bu arada Stalin'in gözüne girmesini sağlayan bazı pratik başarılar elde etmiş olduğunu daha önce de belirtmiştim. Ancak kendisinin sandığının tersine bütün bu başarılarını Mendel'in ilkeleriyle açıklamak mümkünmüş. Gene de hemen bütün deneylerin fos çıktığı anlaşılıyor. Bunlar arasında yeni bir tür bahar buğdayı geliştirme, aynı şekilde yeni tür bir çaldar üretme, Sibirya'da soğuğa dayanıklı buğday türlerini yetiştirme yolundaki bütün denemeleri, bazı oportünistlerin deney verilerini tahrif ederek merkeze bildirmelerine rağmen başarısızlıkla sonuçlandığı için terk edilmiş ama devlete milyonlarca rubleye mal olduktan sonra. Büyük Üstad, Orta Asya'da şeker pancarı yetiştirme sevdasına kapılmış ama ne yazık ki pancar sürgünleri kuruyuvermiş. Bu defa sık ağaçlandırma, cluster planting fikrine takmış kafayı. Aklınca Darwin'in aynı türün üyeleri arasında rekabet olduğu iddiasını çürütecek ama çok sık ekili fidanların hiç de onun sandığı gibi işbirliği etmedikleri görüldüğü için bu sevdadan da vazgeçilmiş. Olan gene milyonlarca rubleye olmuş. Bu bile Lysenko'yu çok önemli bir keşifte bulunmak sevdasından vazgeçirmemiş olmalı ki, bu defa da üstad kimyanın K'sinden bile haberi olmadığı halde tümüyle saçma yeni bir gübreleme yöntemi önermiş. Ancak Tarım Bakanlığı'nın yaptığı yüzlerce deneyden sonra bu önerinin de beş para etmediği anlaşılmış ve gene milyonlarca ruble harcandıktan sonra bu sevdadan da vazgeçilmiş. Bu da yetmiyormuş gibi Lysenko ve dal kabukları, bitki ve hayvan hormonu diye bir şey olmadığını, bunların idealistlerin uydurmaları olduğunu iddia etmezler mi? Bu yüzden koyunlarda hormon kullanarak yavrulamayı hızlandırma yöntemini bulmuş olan Zawadowski işinden atılmış, laboratuvarı kapatılmış, yöntemine son verilmiş. Ancak 8 yıl sonra bu yöntemin İngiltere'de başarılı sonuçlar verdiği görüldükten sonra aynı uygulamaya dönülmüş. Lysenko'nun kafasızlığı yüzünden Amerika'da yetiştirilen melez buğdayla da alay ettiği, dolayısıyla bu yöntemin Rusya'da uygulanmasını engellediği anlaşılıyor. Feinson adlı bir Lysenko'cunun iddiasına göre melez buğday hikayesi kapitalist tohum firmalarının çıkarı uğruna Morgancıların tezgahladığı bir dalavereymiş. Bu yüzden aynı yöntemin Rusya'da uygulanması 6 yıl gecikmiş. Lysenko'nun en son marifeti de Jersey sığırıyla ilgili bir deneme. Genetik konusundaki cahilliğini bir defa daha sergileyen bu deneyin ayrıntılarına girmeye gerek görmüyorum. Ancak Khrushchev'un uygulamaya konulmasını desteklediği bu proje 1964'te Khrushchev'un iktidardan uzaklaştırılması üzerine rafa kaldırılmış. Bütün bu ayrıntılar için bakınız A.K.O.N. A.E. sayfa 68. Uygulama alanındaki bütün bu başarısızlıklardan ötürü Lysenko'nun Sovyet tarımına verdiği zararın boyutlarını tahmin etmek zor olmasa gerek. Ancak yerleşmiş bilimsel teorilere saldırmaktan da bir an geri durmadığı anlaşılıyor. 1948'de türlerin kökeni konusunda yepyeni bir fikir ortaya atıyor. Meğer yeni türler aynı türün ana babalarından değil, akraba olmakla birlikte bambaşka bir türden türermiş. Agrobiologia dergisinde 1950-55 yılları arasında Lysenko'cular yayınladıkları makalelerde buğdayın çavdara, arpanın yulafa, bezelyenin burçağa, burçağın mercimeğe, lahananın şalgama, köknarın çama, kızıl ağacın kayına ve bunun gibi dönüştürülebileceğini iddia ediyorlarmış. A. Kohn, A. E. sayfa 70. Bütün bu iddiaların normal, kontrol edilmiş deneylere dayanmadıklarını, bu nedenle hiçbir güvenilir yanları olmadığını hatırlatmaya bilmem gerek var mı? Lysenko'nun bu ve buna benzer daha bir sürü saçma iddialarla ortaya çıktığı biliniyor. Bu durumda insanın aklına ister istemez şu soru geliyor. Sovyet tarımını kısa zamanda geliştireceği iddiasıyla en yetkili yöneticileri bile ikna edebilmiş olan bu şarlatan, yaptığı bütün deneylerin başarısızlığına rağmen tam 30 yıl boyunca bilimsel diktatörlüğünü nasıl sürdürebilmiş? Broad ile Wade, yarı cahil bir şarlatanı kendi teorilerine inandığı ve başkalarına kabul ettirmeye çalıştığı için kınamayız. Asıl sormamız gereken soru, bütün bir bilim toplumunun nasıl olup da bu tür deli saçmalarına kendini kaptırabilmiş olduğudur, diyorlar. Bakınız, Broad ile Wade, A.E. sayfa 192. Buna karşılık A. Kohn, Lysenko'nun bütün fiyaskolara rağmen itibarını yitirmemiş olmasını, kısmen fırsat düşkünlerinin salt kendi çıkarları uğruna deney sonuçları üzerinde bilerek tahrifat yapmış olmalarına, kısmen de Lysenko'nun sistematik propagandasına görüyor. Bakınız A. Kon, sayfa 70. Bütün bunlar doğru, ancak bilimsel bir diktatörlüğün bütün şarlatanlarda görülen insan düşüncesine hükmetme tutkusuyla insanların davranışlarına hükmetme tutkusunun bir belirtisi olan toptancı, totaliter bir ideolojinin işbirliği etmesi sonucu ortaya çıkabileceği yadsınamaz. Komünist yöneticilerin Lysenko'yu tutmalarının nedeni açık. Bugün olduğu gibi o yıllarda da Rus tarımı çok geri bir durumdaydı. Bu yüzden kronikleşmiş tahıl açığını bir türlü kapatamıyordu. Oysa komünizmin zaferi için her şeyden önce milletin karnını doyurmak gerekiyordu. Bunu başarmayı vaat eden herhangi bir kişiye neredeyse kurtarıcı gözüyle bakılması çok doğaldı. Başlangıçtaki birkaç başarılı görülen deneyiyle Lysenko parti yöneticilerinde büyük bir umut uyandırmış olmalı. Onları Lysenko'ya bağlayan bir başka neden de Michurincilik gibi Lysenkoculuğunda kapitalist burjuva bilimi karşısında ona rakip olan Rus biliminin üstünlüğünü kanıtlayan bir öğreti olma iddiasıyla ortaya çıkmasıydı. Bolşevik devriminin ilk gününden itibaren kapitalist batıya karşı her konuda düşmanca bir tavır almış olan Sovyetler, bilimde de teknolojide de batı ile amansız bir yarışa girdiler. İlk insanlı uzay uçuşunu gerçekleştirdikleri gün bu yarışı kazanmış olmanın sevinci bütün ülkeyi sardı. Ancak Sovyet politikacılarının kapitalist burjuva bilimi ve Sovyet bilimi diye bir ayrım yapmaları ve buna inanmaları sonunda bütün ipleri Lysenko denen şarlatana bırakmalarına neden oldu. Ne yazık ki bir tek bilim olduğunu anlamaları için 30 yıl geçmesi gerekecekti. Ben bu bilim şövenizminin Lysenko'nun iktidarını güçlendiren en önemli faktörlerden biri olduğunu sanıyorum. Lysenko için genetikten anlamayan yöneticileri retorik ustalığını da kullanarak fikirlerinin doğruluğuna ikna etmek hiç güç olmadı. Anlaşılması bir hayli güç olduğu için kapitalist uşağı batılı genetikçilerin fikirlerini kuşkuyla karşılamış olmaları da çok normal. Ayrıca bir köylü çocuğu olan Lysenko'nun yöntemlerini Sovyet çiftçisine belletmenin çok daha kolay olacağını düşünmüş olabilirler. Ancak gene de en önemli neden bence özlemsel düşünüş, dolayısıyla ideoloji. Gerek Lysenko, gerek parti şefleri yeni bir toplum yaratma özlemi içindeler. Lamarckçılığı benimsemelerinin de kaynağında bu özlem yatıyor. Buna karşılık Mendelci teoriye göre evrim, rastlantıya bağlı, amaçsız mutasyonlarla gerçekleşen yavaş bir süreç. Gerçi modern genetiğin kurucusu olan Mendel'in kendisi bir din adamı olmasına rağmen bilimsel araştırmalarını salt doğada neler olup bittiğini anlamak için yapmış, dolayısıyla hiçbir pratik amaç gütmemiş bir kişiydi. Ama herhalde kendi ideolojilerine ters düştüğü için komünist şefler ve bu ideolojinin sadık bir yardımcısı olan Lysenko, Mendelci genetiğin kapitalist burjuva toplumunun çıkarları için uydurulmuş bir teori olduğu fikrini işliyorlardı. Asıl kendilerinin Marksçı ideolojiyi destekledikleri için Lysenko'yu baş tacı ettiklerinin farkında değildiler. Sözün kısası, Marksçı ideolojinin Lamarckçı bir kalıtım teorisiyle çok daha iyi uzlaşması nedeniyle Rus çocuklarına Bolşevik devriminin Rus halkının kalıtımsal yapısını yıktığı, dolayısıyla yeni bir sosyal çevrede yetişen her yeni kuşağın bir öncekinden daha iyi bir kuşak olacağı öğretilebilirdi. Lysenko'nun en ürkütücü yanı, bilimi, belki salt kendi iktidarını pekiştirdiği için politik denetim altına sokmuş olması. Tarihte bunun bir başka örneğini hatırlamıyorum. Gerçi bundan sonraki kısımda göreceğimiz gibi bazı politikacılar ancak şarlatanlık diye nitelendirebileceğimiz bazı sözde bilimsel teorileri hükmetme tutkularına gerekçe diye göstermişlerdir. Ama bir insanın salt kendi görüşüne karşı çıktıkları için bilim adamlarını, gene sözüm ona, bilim adına acımasızca saf dışı ettiği görülmüş şey değil. Şimdiye kadar tanıdığımız, hatta bundan sonra tanıyacağımız şarlatanların hepsi fikirlerini daha çok retorik ve reklam yoluyla serbest piyasada satabiliyorlardı. Oysa Lysenko eskiden bazı din adamlarının yaptığı gibi kendi fikirlerini arkasını politik güce dayayarak zorla kabul ettirmeye kalkışıyor. Bu nedenle kendisine diktatör şarlatan demek doğru olsa gerek. Bir başka deyişle Lysenko bilime ideoloji mikrobunu bulaştırmıştır. Oysa her fırsatta vurgulamaya çalıştığım gibi bilimi bilim yapan en temel özellik her türlü özlemsel düşünüşten, dolayısıyla bu düşünüşün sistemli bir biçimi olan ideolojiden elden geldiğince arınmış olması, hiç değilse arınmaya çalışmasıdır. Lysenko gibi bir fikri politik güce dayanarak kabul ettirmeye kalkışmak yalnız bilim adına onur kırıcı değil, üstelik son derece tehlikeli bir tutum, zira bütün kültür yaratıları gibi bilim de ancak özgür bir havada gelişir ve serpilir. Burada özgürlük, Her şeyin hiçbir kovuşturulma kaygısı duyulmadan araştırılabilmesi ve tartışılabilmesi demektir. Oysa Lysenko bu havayı bozmakla kalmamış, tam bir terör havası estirmeyi başarmıştır. Düşünün ki bu politik, hatta ekonomik bir konuda değil, biyolojik gibi artık exact diyebileceğimiz bir bilim dalında oluyor. Darwin'e saldıranların ezici çoğunluğu ya din adamları ya da dini inançlarının sarsılmasından rahatsız olan bazı kişilerdi. Ancak gene de ne din adamları ne ötekiler politik güce sığınarak Darwin'i ve Darwincileri susturmaya kalktılar. Oysa Lysenko denen kara cahil kalkıyor, kendi meslektaşlarını burjuva uşakları diye gammazlıyor, işlerinden attırıyor, hatta Sibirya'ya sürdürüyor. İşte bu şarlatan kendi fikirlerinin tartışılmazlığını garantilemek isterken genetik biliminin Rusya'da ölüm fermanını okuyor ve belki de bu yüzden Rus tarımının bugünkü feci duruma düşmesine neden oluyor. Herhalde koca bir topluma bu kadar çok maddi ve manevi zarar vermiş bir şarlatan yoktur. Bilimsel gelişmelere ayak uyduramayan ve bu yüzden gelişmeleri engellemeye çalışan insanlara her ülkede rastlanmaktadır. 1925'te Amerika'da görülen Scopes davası bunun bir örneği. Okul kitaplarına bilim dışı görüşleri gizlice sokarak emellerine ulaşmak isteyenlere de rastlanıyor. Ancak bugün artık aklı başında her politikacı biliyor ki hayatta tek gerçek yol gösterici bilimdir. Nitekim her türlü refahın motoru olan modern teknoloji tümüyle bilime dayanmaktadır. Şüphesiz Stalin, Lysenko'nun bir şarlatan olduğunu fark etseydi, dolayısıyla onu dinleyecek yerde Vavilov gibi gerçek bilim adamlarının sözüne kulak verseydi, Rus tarımı belki kısa zamanda kalkınır, hiç değilse bugün karşılaştığı çıkmaza girmezdi. Stalin gibi diktatörlerin gerçek bilim adamını şarlatandan ayırt edemeyişi, aslında kendilerinin de bir başka alanda şarlatan olmalarından kaynaklanıyor. Nitekim nasıl Lysenko yüzünden Rus tarımı bugün içinde bulunduğu çıkmaza girmişse, Rusya'nın son zamanlarda sürüklendiği çöküntüye yeryüzünde cenneti vaat eden komünist ideoloji yol açmıştır. Eğer bugün demokrasi sağlamlığını kanıtlayan tek ideoloji ise, o bunu bilime ve sorunları çözmede bilimsel yöntemlere verdiği önem ve önceliğe borçludur. Sözün kısası, şarlatanların kendilerinden başka kimseye yararı dokunmamıştır ve dokunamaz da, zira doğruluğu yeterince kanıtlanmış inançlara, yani bilgiye dayanmayan tutum ve davranışların uzun vadede yararlı olması mümkün değildir. Bu kısma son vermeden şunu belirtmek isterim. Bu adama bu kadar fazla yer ayırmamın ana nedeni, Lysenko olayının ibret alınması gereken bir olay niteliği taşımasıdır. A. Koo'nun da belirttiği gibi bu olay inanılır gibi değil. Nasıl oluyor da tek bir insan ve etrafına topladığı fırsat düşkünü 5-10 adam, 20. yüzyılın ortasında genetik biliminin batıda dev adımlarla ilerlediği bir sırada, Rusya gibi öteki bilim dallarında ve teknoloji alanında bazen batıyı bile kıskandıracak başarılar sağlamış bir ülkede böylesine pervasız ve saldırgan bir bilimsel diktatörlük kurabiliyor? Üstünde uzun uzun düşünülmesi gereken bir soru bu kanımca. Güç sorunlara kolay ve kısa yoldan çözüm bulunabileceğini sanmak şarlatanların sık sık düştükleri bir yanılgı. Onların bulduklarını iddia ettikleri çözümlere inanıverme eğilimi ise aptalların kaçınamadıkları bir dürtü. Aptallığın anatomisi bölümünde bu hastalığın nedenlerini ve çarelerini göstermeye çalışacağım. F. Irkçılık. Sözde bilimsel teorilerin en tehlikelisi şüphesiz ırkçılık olmuştur. Nazilerin bütün bir insan ırkını, burada ırk sözcüğünü günlük dildeki belirsiz anlamında kullanıyorum, ırkları birbirinden ayırt ederken pek değişik temel özelliklerin göz önünde bulunduğunu biliyoruz. Örneğin dil gruplarına Ari ırk gibi, milli gruplara İskoç ırkı gibi, din gruplarına Yahudi ırkı gibi, bütün insanlık grubuna insan ırkı gibi göre yapılan ırk sınıflanmalarına modern bilimde yer verilmiyor. Zira bunların biyolojik bir anlamı olmadığı için bilimsel açıdan güvenilmez sınıflandırmalar. Bakınız Britannica 1987, Vol 9, sayfa 876c. Bugün biyolojik özellikleri, kan grubu, amino asit çıkarmadaki farklılıklar, kalıtımsal enzim eksiklikleri gibi göz önünde tutarak yapılan sınıflamalara göre bugünkü insanların son 11 ile 40 bin yılları arasında dünyanın değişik coğrafi bölgelerinde yaşamış olan 5 ana ırktan türemiş oldukları kabul ediliyor. Bu sayı bazen 9'a kadar çıkabiliyormuş. Bakınız Britannica 1987, Vol 18, sayfa 939c. Nazilerin bütün bir insan ırkını yeryüzünden temizlemeye kalkmış olmalarının gerisinde pek çok akıl dışı veya duygusal motif, hatta en kaba anlamıyla maddi çıkarcılık olduğu yatsınamaz. Ancak ırkçılığın virülan bir hastalık halini almasında arı ırk teorisine bilimsel kılıflar geçirmeye kalkışan şarlatanların rolünü de küçümsememek gerekir. Gardner'ın değerlendirmesine göre tarihte daha önce bu boyutlardaki hiçbir kötülük sözde bilimle bu derece içten bir ilişki içinde olmamıştır. MG1, sayfa 152. İsterseniz önce ırkçılık sözcüğünün kısa bir tanımını verelim. Irkçılık, İngilizce racism veya racialism. İnsandaki kalıtımsal bedeni niteliklerle bazı kişilik, zihin veya kültür özellikleri arasında bir nedensellik bağı olduğu ve buna bağlı olarak bazı ırkların doğaları gereği ötekilerden üstün olduğu teorisi veya görüşüdür. Britannica 1987, Vol 9, sayfa 880. Üstün ırk veya efendi ırk gibi değerlendirici deyimlerin, geçtiği bir teorinin bilimselliğinden daha başlangıçta şüphe etmemiz gerekir. Nitekim bu kavramı ilk defa ortaya atmış olan Fichte başta olmak üzere, onun ardından gelen Gobine, Chamberlain ve Hans Günther gibi bazı yazarların hep belli bir ırkın üstünlüğünü kanıtlamaya kaygısıyla yola çıktıkları anlaşılıyor. Naziler döneminde Alman milliyetçiliğini en bilimsel belgelerle destekleyenlerin başında bu Günther geliyor. Üstada göre her tür ırk karışımı kötüymüş, dolayısıyla en üstün ırk olan Kuzey ırkını bu tehlikeye karşı korumalıymış. Yahudilerin niçin temizlemek gerektiği şimdi daha iyi anlaşılıyor. Bir başka sözde antropolog olan Hermann Gosch'a göre, Kuzey ırkından olmayan bir kimse Kuzeyli ile maymun arasında yer alırmış. MG1 sayfa 155. Ulrich Streher daha da ileri gidiyor. Bir Yahudinin kanı bir Kuzeylininkinden tamamıyla farklıdır. Nazilerin ırk mitolojisi Hitler'in Mein Kampf ile Alfred Rosenberg'in 20. yüzyılın mitosu adlı eserinde en tepe noktasına ulaşıyor. Her iki kitapta öne sürülen iddialar o derece abuk sabuk ki bunları anmaya bile değmez, ancak insanlığa verdikleri zarar da saçmalıklarıyla doğru orantılı. Şu kadarını söyleyeyim ki hınç, kıskançlık, çekememezlik, tatminsizlik ve aşağılık kompleksi gibi faktörlerden kaynaklanan ırkçı teorileri denetlemek için yapılan yüzlerce kontrollü araştırma ırklar arasında üstünlük açısından hiçbir genetik ayrım olmadığını göstermiş. Sizin anlayacağınız bütün farklılıklar kültürel diyebileceğimiz faktörlerden kaynaklanıyor. Avrupa'da Yahudilere, Amerika'da zencilere karşı olumsuz, hatta düşmanca bir tutum sergilendiğini biliyoruz. Aslında etnik, politik, dini, hatta sosyal gruplar arasında da karşılıklı küçümseme ve düşmanlık duygularının patlak verdiğine tanık oluyoruz. Karikatürize etmek için söylemiyorum. Bir gün mavi gözlüler göz renkleri başka olan insanların daha aşağı bir ırktan olduklarını iddia ederlerse buna hiç şaşmam. Nitekim zencilerin salt derilerinin rengi siyah olduğu için maymunlarla aynı ayarda olduğunu kanıtlamak için The Negro a Beast 1900 başlığını taşıyan kitaplar yazanlar olduğu gibi Is the Negro a Beast adlı bir kitapla zencinin bir hayvan olup olmadığı sorusuna cevap verenler de var. Meğer zencilerin insandan aşağı bir yaratık olmaları beyinlerinin beyazların beyninden daha küçük olmasından kaynaklanıyormuş. Bu da sözüm ona bilimsel açıklama. Oysa beyazların da beyni Eskimoğulların, Polinezyalıların, Amerikan yerlilerinin ve Japonların beyninden bir parça daha küçük. Ona bakarsanız Neandertal insanının beyni de modern insanınkinden daha büyükmüş.